1 Eylül Cuma sabahından herkese günaydın. Mikrofon başında ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Haftanın son, ayın ilk günündeyiz. Yepyeni bir aya giriş yaptık. Umarım bu ay herkes için güzel geçer. Bugünün gündeminde öne çıkan başlık şöyle. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı zam oranı belli oldu. 6,5 milyon kişiyi etkileyen kararın ardındansa sendikalar ve memur temsilcilerinin tepkileri gecikmedi. Bugünün bülteni Bandwidth ile birlikte ulaşıyor. Firmaları en doğru teknoloji çözüm ortakları ile eşleştiren akıllı ve yenilikçi teknoloji eşleştirme platformu Bandwidth, 500'den fazla teknoloji şirketi, yazılım evi ve teknoloji girişimini araştırıp analiz ederek bulduğu çözümleri firmalarla buluşturuyor. Ayrıntılar bültende. Ekonomi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıkları için verdiği kararda hükümetin teklifini onayladı. Kamu görevlilerine 2024 yılı için %15 artı 10, 2025 yılı için %6 artı 5'lik artış yapılacak. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 büyüme kaydederken, bir önceki çeyreğe göre büyüme ise %3,5 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme verileri ışığında yaptığı açıklamada, iç taleple gelen büyümeyi net ihracatın aşağı çektiğini vurgulayarak, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı için para politikasında normalleşmenin ve mali disiplinin zaruri olduğunu ortaya koyuyor dedi. TCMB'nin yayımladığı ve 750 baz puanlık tarihi faiz artışı yapılan toplantının özetlerinde sadeleşme adımlarının kademeli olarak devam edeceği belirtilirken, seçici kredi sıkılaştırması ile yurt içi talebin dengelenmesine yönelik adımlara vurgu yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden yaklaşık 883 bin yabancıya AB finansmanı ile 6,5 milyar lira tutarında sosyal yardım yapıldığını açıkladı. Avro bölgesinde tüketici fiyatları Ağustos'ta yıllık bazda %5,3 artış gösterdi. Eurostat'ın öncü verilerine göre bir önceki aya göre %0,6 artış yaşanan TÜFE'de yıllık bazda ise değişiklik olmadı. İş dünyası ve finans. İsviçre merkezli UBS grubu, krizin eşiğindeki Credit Suisse'i acil şekilde devralması sonucunda ikinci çeyrekte bir bankanın şimdiye kadarki en büyük 3 aylık karını açıkladı. 29 milyar dolarlık net kar, UBS'in Credit Suisse için ödediği 3,8 milyar dolarlık fiyatla satın alınan bankanın bilançosunun değeri arasındaki muhasebe farkının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Demirören Medya'nın Brüksel, Washington ve Atina bürolarının kapatıldığı iddia edildi. Mediaspot'un haberine göre, bulundukları ülkelerde Hürriyet gazetesi temsilcisi olarak görev yapan Brüksel temsilcisi Güven Özalp, Atina temsilcisi Yorga Kırbaki ve Washington temsilcisi Razi Canikligil ile yollar ayrıldı. Küresel ödeme işlemcileri Visa ve Mastercard, birçok iş yerinin müşterilerinin kredi kartlarını kabul ettiklerinde ödedikleri ücretleri artırmayı planlıyor. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ücret artışlarının Ekim ve Nisan aylarında başlaması planlanıyor. Wall Street Journal, ücret artışlarının çoğunun online alışverişler için olduğunu belirtti. Fransa Maliye Bakanlığı, 2 gün süren görüşmelerin ardından enflasyonla mücadeleyi hızlandırmak adına bazı gıda üreticileriyle perakendecilerinin fiyatları düşürmeyi kabul ettiklerini açıkladı. Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Unilever, Nestle ve PepsiCo'yu anlaşma konusunda işbirliği yapmayı reddeden şirketler arasında gösterdi. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Reuters'ın iki Türk kaynağı dayandırdığı haberine göre, görüşmenin ana gündem maddesi, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uygulanması olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Türkiye'den mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada tahıl koridoruna ilişkin Batı ülkelerinin verdiği sözü tutmadığını vurgulayan Lavrov, Birleşmiş Milletler'le yapılan paket anlaşmamızdaki şartlarımız karşılandığı zaman tahıl anlaşmasına döneceğiz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de gelecek hafta Hindistan'da yapılması planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Pekin'i Çin Başbakanı Li Qian'in temsil etmesinin beklendiği dile getirildi. Kuzey Kore, Güney Kore'ye yönelik bir nükleer saldırı simülasyonu düzenlediğini duyurdu. Devlet medyasında konuya ilişkin haberde, denemenin ABD'nin bölgeye stratejik bombardıman uçakları göndermesine uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi. Birleşik Krallık'ta Savunma Bakanı Ben Wallis görevinden istifa etti. Daha önce de siyasetten çekilmek istediğini de açıklayan Wallis, istifa mektubunda "Önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın daha güvensiz ve daha istikrarsız olacağına gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Wallis'in yerine Grant Shapps atandı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, gelirleri artırmak ve bütçeyi dengelemek için kapalı uçlu ve offshore fonları vergilendirmek için bir yasa tasarısı sundu. Lula, "Kongre'nin zenginlerden ziyade yoksulları korumasını bekliyorum çünkü Brezilya'nın daha demokratik, eşit, orta sınıf bir toplum olabilmesi için buna ihtiyacı var. Yaptığımız şey adil ve mantıklı" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süresiz nafaka konusundaki değerlendirmesinde özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunu sil baştan ele alacağız. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı ifadelerini kullandı. Teknoloji ve girişim. IBM'in Birleşik Krallık Hükümeti ile 54,7 milyon sterlinlik bir yüz tanıma sistemleri anlaşmasına imza attı ortaya çıktı. Britanyalı güvenlik güçleri, şirketin geliştireceği ulusal biyometrik platformu ile ilgili kayıt dışı göç ve yasa dışı aktivitelerle daha etkin biçimde mücadele etmeyi hedefliyor. Microsoft, video konferans ve mesajlaşma uygulaması Teams'i, popüler ofis yazılımları uygulaması Office'ten ayrıştıracağını ve yazılımların rakip uygulamalarla entegrasyonunu kolaylaştıracağını duyurdu. Japonya merkezli yatırım grubu SoftBank, Hindistan merkezli yemek teslimat girişimi Zomato'daki hisselerinin yarısını yaklaşık 115 milyon dolara sattı. İstanbul merkezli oyun stüdyosu 1%, 2,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Çok oyunculu aksiyon oyunlarına odaklanan stüdyo, kendisiyle aynı ismi verdiği 1% isimli oyunu 2024'te PC, konsol ve mobil platformlarda yayınlamayı hedefliyor. Kısa. İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesinin iptaliyle yürütülmesinin durdurulması için dava açtı. Baro, genelgeyle anayasanın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesiyle güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir açıklamasında bulundu. İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 km olan scooter hız sınırı 12,5 km'ye indirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulanacak haftalık ders çizelgelerinde değişikliğe gitti. Buna göre yabancı dillerle ilgili seçmeli dersler kaldırılırken, sanat ve sporla ilgili seçmeli dersler daraltıldı. İlkokul ve orta öğretimde din dersleri sayısı artırıldı. Mektebi Furkan adı altında yeniden yapılanma sürecine girdiği kaydedilen IŞİD'in, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol ve Roj kamplarında yaşayan 13 yaş üstü erkek çocuklarını örgüte eğitimli eleman kazanmak için kaçırdığı bildirildi. Artı gerçekten Hale Gönültaş'ın haberine göre kaçırılanlar arasında Türk vatandaşları da bulunuyor. Günün hikayesi. Yabancı rasyonele dönüşü satın aldı mı? Sevgili Emircan Yaman sizler için kaleme aldı. Haziran başında göreve başlayan yeni ekonomi yönetiminin sıklıkla vurguladığı rasyonele dönüş adımlarının uzun süredir Türk piyasalarından uzak duran yabancı yatırımcıların ilgisini tekrardan ülkemize çekmeye başladığı görülüyor. Yabancı haber ajansları tarafından yapılan bir takım haberler de bu durumu doğrular nitelikte. Örneğin Reuters 29 Ağustos'ta yayımladığı bir makalede TCMB tarafından alınan 750 baz puanlık faiz artış kararının ardından yabancı yatırımcıların Türk piyasalarına geri dönmeyi değerlendirdiğini aktardı. Yayımlanan makalede her yatırımcının da tekrarladığı gibi rasyonel politikalarda süreklilik vurgusu yapılırken ekonomideki gidişatın değişmesine rağmen yatırımcıları ikna etmenin kolay olmayacağı da ifade edildi. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 1 Eylül Cuma gününde, haftanın son iş gününde ben Çağnur Coşan, gürültüden uzak gündem haberleriyle Aposto 6.30 bültenini aktardım. Bugünün bülteni Bandwidth'le birlikte ulaştı. Yarın sabah, cumartesi sabahında Yakup sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü ise tekrar buluşuyoruz. Herkese şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek, hoşça kalın.